Item 47, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 437. Jacobus kalabalık Johannesburg garına girdi. Bir banka oturarak eski bavulu ayaklarının arasına koydu. Bir süre baktı ona, sonra bavulu ayaklarıyla usul usul bankın altına itti. Yerinden kalkarak kalabalığa karıştı ve gardan çıktı. Köşedeki Langham oteline giderek bara girdi. Soğuk bir bira söyledi. Ağır ağır yudumlamaya başladı. Patlamanın şiddeti onu şaşırttı. Bir blok ötedeydi ama patlama yüzünden bir bardağa devrildi. Bardakiler kaygı ve telaşla dışarı fırladılar. Jacobus da onları izledi. Trafik durmuştu. Binalardan fırlayan insanlar kaldırımlara doluşmuşlardı. Gar kapısından tozlar ve dumanlar fışkırıyor, gölge gibi insanlar sendeleyerek dışarı çıkmaya çalışıyorlardı. Herkes birbirine ne var diye soruyordu, ne oldu? Jacobus dönerek uzaklaştı. Polis ve itfaiye arabalarının sirenleri yaklaşıyordu ama arkasına bakmadı bile. Lothar, hayır Sarah teyze diyordu. Son zamanlarda Jacobus'u hiç görmedim. Evet, çok kaygılı olduğunu anlıyorum. Sana ne zaman telefon etti? Bir saat önce mi? Seni nereden aradı dedin? Peki teyze, peki. Adresi nedir? Hillbrow'da mı? Sarah'ın verdiği adresi önündeki not defterine yazdı. Pekala Sarah teyze, bir şey öğrenir öğrenmez seni ararım. Lothar yardımcısı başkomiser Lawrence'in kapıdan kendisine telaşla işaret ettiğinin farkındaydı. Evet, anlıyorum Sarah teyze. Evet, söz veriyorum. Seni arayacağım ama artık telefonu kapatmam gerekiyor. Lothar alıcıyı yerine bırakarak Lawrence'a baktı. Yah, ne oldu? Büyük garda patlama. Lothar bağırdı. Kaç ölü, kaç yaralı. İnanılmayacak kadar şanslıymışız. Bir kişi ölmüş, 40 kişi de yaralanmış. Lothar, katil köpekler diye omurdandı. Sonra kendini toplamaya çalışarak ekledi. Kayıt bölümünü ara. Kentteki bütün beyaz radikallerin bir listesini istiyorum. Bilgisayarı kullansınlar. Lothar'ın istediği liste ancak 4'e doğru gönderildi. Bu listedeki son isim genç adamın hemen dikkatini çekti. Stander Jacobus Petrus. Lothar'ın kulaklarında Sarah Stander'ın üzgün sesi yankılandı. Sert bir sesle Stander dedi. Bu ad listeye yeni eklenmiş sanırım. Stander'ın adını Afrika Direniş Harekatı'nın 2 gün önce tutuklanan bir üyesinden öğrenmişler. Bernie Fisher'den. Stander Witt Üniversitesi'nin öğretim üyelerinden. Onun kim olduğunu biliyorum. Lothar not defterinin en üst sayfasını kopardı. Nerede olduğunu da. Koltuğunun altındaki mahfazadan 38'lik polis tabancasını çıkararak kontrol etti. Bir yandan da emirler yağdırıyordu. Uçan bölükten 4 tim istiyorum. Çifteli bir nişancı timi de. Bomba kurbanlarının resimlerini de hemen getirin. Jacobus'un dairesi 5. kattaydı. Nişancılar yerlerini aldıktan sonra Lothar zili çaldı. Tabancası elindeydi. Önce kapıyı açan olmadı. Lothar zili tekrar çalarken içeriden hafif kararsız ayak sesleri geldi. Biri soluk soluğa "Kim o?" diye seslendi. "Jacobus, benim. Ben Lothar." "Ah Tanrım." Lothar Jacobus'un koşarak uzaklaştığını işitti. Hemen adamlarına "Kapıyı kırın." diye emretti. Balyozun daha ilk inişinde kilit kırıldı ve kapı açılarak geriye çarptı. İçeriye ilk giren Lothar oldu. Oturma odası boştu. Doğru yatak odasına koştu. Lawrence arkasından "Dikkat edin" diye bağırıyordu. Silahlı olabilir. Ama Lothar Jacobus'un pencereye ulaşıp aşağıya atlamasını engellemek niyetindeydi. Yokladığı banyo kapısının kilitli olduğunu fark etti. İçeriden su sesi geliyordu. Lothar kapıyı omzuyla kırdı. Jacobus lavaboya eğilmiş bir avuç hapı yutmaya çalışıyor, öğürür gibi sesler çıkarıyordu. Lothar tabancasının kabzasını Jacobus'un bileğine indirdi. Genç adamı uzun saçlarından yakalayarak dizüstü çökertti. Elini ağzına sokup ıslanmış hapları çıkardı. Bir yandan da Lawrence'a "Can kurtaran çağırın" diye bağırıyordu. "Mide yıkama aletini de getirsinler." Jacobus çırpınmaya başlamıştı. Lothar genç adamın suratına tokadı indirdi. Parmaklarını onun boğazına kadar soktu. Jacobus kusmaya başladı. Luther ayağa kalkarak muslukta ellerini yıkadı. Bir havluyla kuruladıktan sonra Jacobus'u sürükleyerek oturma odasına götürdü. Bir koltuğa fırlattı. Lawrence'a fotoğrafları getirdin mi diye sordu. Yardımcısı ona sarı bir zarf uzattı. Jacobus koltukta büzülmüştü. Gömleği kusmuk içindeydi. Burnu ve yüzü kızarmıştı. Ağzı kanıyordu. Lothar elini ağzına soktuğu zaman dudağının yanı yırtılmıştı. Şiddetle titriyordu. Lothar resimlerden birini ayırarak Jacobus'un önündeki sigara masasına koydu. Genç adam fotoğrafa baka kaldı. Bacakları kopmuş bir kız çocuğunun resmiydi. Bir kan gölü içinde yatıyordu. Elinde lollipop vardı. Jacobus banka oturduğu sırada küçük kızı görmüş olduğunu hatırladı. Ve birdenbire hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlayarak başını çevirdi. Lothar onu ensesinden yakalayıp kafasını döndürdü. ''Resme bak!'' diye emretti. Jacobus titrek bir sesle ''Böyle olmasını istemedim!'' diye fısıldadı. ''İstemedim!'' Lothar'ın o korkunç öfkesi birdenbire söndü. Kararsızca geriledi. ''Böyle olmasını istemedim!'' Ölmüş kızın başını dizine dayamış olan zenci çocuğun tepesine dikildiği zaman kendisi de böyle söylemişti. Kızın kanları Sharpeville'in tozları arasına akarken Lothar birdenbire kendini çok bitkin hissetti. Midesi bulanıyordu. Oradan uzaklaşmak, yalnız kalmak istiyordu. Artık gerisini Lawrence halledebilirdi. Lothar elini inanılmayacak bir şefkat ve merhametle Jacobus'un omzuna koydu. ''Ya Jacobus, bunu hiçbir zaman istemeyiz ama onlar yine de ölürler. Şimdi sıra sende, ölme sırası Jacobus. Haydi gidelim.'' Tutuklama bombanın patlamasından 6 saat sonra gerçekleşmişti. Bütün gazeteler emniyet amiri Lothar Döller'in fotoğraflarını bastılar. Jacobus 6 hafta sonra mahkemede suçlu olduğunu itiraf etti ve ölüm cezasına çarptırıldı. Lothar Döller ise terfi ettirildi. Raleigh Tabaka Jacobus'un davası devam ettiği sırada kapa vardı. Otobüse binerek Drake çiftliğine Victoria Gama'nın kaldığı kulübeye gitti. Ona kapıyı genç kadın açtı. Çocuğunu elinden tutmuştu. Genç adamı görünce fena halde irkildi. ''Raleigh, çabuk içeri gir.'' Onu içeriye çekerek kapıyı kapattı. ''Buraya gelmemeliydin.'' Pencereye koşarak perdeleri kapatırken ekledi. ''Burayı durmadan gözetliyorlar.'' Dönerek Raleigh'in önünde durdu, onu inceledi. ''Değişmişsin, bir erkeksin artık.'' Raleigh de kadına Moses Gama'yı hatırlatan o güç ve heyecan vardı. Victoria o da bir aslan olmuş diye düşündü, sonra sordu. ''Neden buraya geldin Raleigh, sana nasıl yardım edebilirim?'' ''Moses Gama'yı Boerler'in cezaevinden kurtarmak için geldim. Bana nasıl yardım edebileceğini de sana anlatacağım.'' Victoria mutlulukla bağırarak çocuğunu kendine çekti. ''Ne yapmam gerektiğini bana söyle.'' diye yalvardı. Raleigh genç kadının bütün ricalarına rağmen akşam yemeği yemeye razı olmadı. O ucuz iskemlelerden birine bile oturmadı. Alçak ama güçlü bir sesle ''Moses'i görmeye ne zaman gideceksin?'' diye sordu. ''Victoria 8 gün sonra'' dedi. Raleigh başını salladı. ''Evet, onu yakında göreceğini biliyorum. Bu da planımıza dahil. Şimdi beni dinle.'' Moses Gama Robben adasındaki cezaevindeydi. Karısıyla çocuğuna ancak 6 ayda bir görmesine izin veriyorlardı. Moses yine açlık grevine başlamıştı. Bir iskeletten farksızdı. Ama bu da Raleigh'in planlarına uyuyordu. Victoria Hindu avukat Sami Ransami ve Tara Courtney'in çocuğunu dünyaya getiren Dr. Chetty Abramji'nin yardımıyla ilgililere başvurarak kocasının ciddi bir biçimde hasta olduğunu, bir hastanede muayene edilmesi gerektiğini bildirdi. Savcı buna itiraz etti. Ama yargıç Dr. Abramji'nin verdiği rapordan etkilenmişti. Moses'in adadan getirtilmesi için gerekli emri imzaladı. Moses Gama'yı adadan gizlice bir motora bindirdiler. Ama Raleigh ve yardımcılarının her şeyden haberleri vardı. Zenci lideri kaçırmaları da çok kolay oldu. Raleigh amcasını eski bir kamyonete bindirerek ağır ağır siyahlara ait olan Langa ilçesine doğru götürdü. Manfred de la Rey bakanlığa ait olan çok güzel ve zarif bir malikanede oturuyordu. Rolf Stander elden düşme aldı, küçük ve eski arabasını binanın önünde durdururken taşıtın oraya hiç yakışmadığını düşünmekteydi. Stander'ler çiftliklerini satmak zorunda kaldıklarından beri durumları gitgide bozulmuştu. Zenci uşak Rolf ile Sara'yı yemek odasına soktu. Manfred ile Heidi kahvaltı ediyorlardı. Heidi ayağa fırlayarak Sara'yı yanağından öptü. ''Seni uzun zamandan beri görmediğim için üzgünüm Sara.'' Kadın da acı acı ''Evet.'' diye mırıldandı. ''Ben de öyle. Ama sen bana Manfred'in işlerinin bizi göremeyecek kadar fazla olduğunu söyledin her zaman.'' Manfred ayağa kalkıp Rolf dedi gülümseyerek iki eski arkadaş gibi el sıkıştılar. Rolf alçak gönüllü bir tavırla bizi görmeye razı olduğun için teşekkür ederim Manfred dedi. Son zamanlarda işinin başından aşkın olduğunu biliyorum. Yıllar Rolf Stander'e zalim davranmıştı. Saçları ağarmış, vücudu sanki küçülmüştü. Manfred ona bakarken gizli bir memnunluk duydu. Otursana Rolf. Manfred onu sofradaki bir iskemleye götürdü. Haydi sizin için kahvaltı söyledi. Rolf'i oturttuktan sonra istemeye istemeye hala Heidi'nin yanında duran Sarah'a döndü. Merhaba Sarah. Sonra da gençken ne kadar güzeldi diye düşündü. Gözlerinde ve yüzünün biçiminde o eski güzelliğinden izler var ama işte o kadar. Kalbinde vaktiyle Sarah'a karşı duyduğu aşkın kalıntılarını aradı. O duygudan hiçbir şey kalmamıştı. Sevgisini Sarah'ın ihaneti öldürmüştü. Manfred 20 yıldan uzun bir süre intikamını geciktirmiş, kadını şimdiki durumuna düşürmekle yetinmişti. Son intikam için uygun saati beklemişti ve o anda gelmişti işte. Manfred şimdi bunun zevkini çıkarıyordu. Sarah merhaba Manfred diye fısıldarken kendi kendine öyle zalim davrandı ki dedi. Hayatımı ıstırapla doldurdu, katlanılacak gibi değildi. Ama şimdi ondan yalnızca oğlumun hayatını istiyorum. Herhalde artık bunu da reddetmez. Manfred diye mırıldandı. Beni neden görmek istediniz? Heidi o sırada Sarah'ı sofraya oturttu. Zenci uşağa da gidebileceğini söyledi. Kadına evet Sarah dedi. Bizi neden görmek istediğinizi söyleyin. Sarah neden görmek istediğimizi biliyorsunuz diye karşılık verdi. Jacobus için. Derin bir sessizlik oldu. Sonra Manfred içini çekti. Jacobus, neden bana geldiniz? Ona yardım etmeni istiyoruz Manfred. Manfred ağır ağır Jacobus anlamsız, tiksinti uyandırıcı bir şiddet hareketine girişti dedi. Yargılandı ve suçlu bulundu. Ülkedeki en yüksek mahkeme onun dar ağacında ölmesine karar verdi. Ben Jacobus'a nasıl yardım edebilirim? O kara terörist Moses Gama'ya yardım ettiğin gibi... Sarah'ın rengi iyice uçmuştu. Fincanı tabağa bırakırken eli titrediği için şıkırtı sesi çıktı. Onun hayatını kurtardın. Şimdi de oğlumun hayatını kurtar. Gama'nın cezasını devlet başkanı hafifletti. Sarah onun sözünü kesti. Hayır Manfred, o cezayı sen değiştirdin. Bunu biliyorum. Jacobus'u kurtaracak gücüm var. Hayır, Manfred başını salladı. Bende o kadar güç yok. Jacobus bir katil, katillerin en iğrençlerinden hem de. Merhamet de pişmanlık da duymayan bir tip, ona yardım edemem. Edebilirsin, edebileceğini biliyorum Manfred. Lütfen, sana yalvarıyorum, oğlumu kurtar. Kurtaramam. Manfred'in yüzünde kesin bir ifade vardı. Dudakları amansızca gerilmiş bir çizgi halini almıştı. Kurtarmayacağım. ''Kurtarmalısın Manfred, başka seçeneğin yok. Kurtarmak zorundasın.'' ''Neden böyle söylüyorsun?'' Manfred öfkelenmeye başlıyordu. ''Hiçbir şey yapmak zorunda değilim.'' ''Jacobus'u kurtarmalısın Manfred, çünkü o senin de oğlun. Aşkımızın ürünü o. Başka seçeneğin yok Manfred, oğlumuzu kurtarmalısın.'' Manfred ayağa fırladı, elini Heidi'yi korumak istiyormuş gibi onun omzuna koydu. ''Evime geliyor, karımla bana hakaret ediyorsun.'' Sesi öfkesinden titriyordu. ''Buraya gelip çılgınca hikayeler anlatıyor, beni suçluyorsun.'' Rolf Stander bu süre boyunca sessiz oturmuştu. Şimdi başını kaldırarak yavaşça, Bu doğru Manfred'le de. Sera'nın söylediği her kelime gerçek. Onunla evlendiğim zaman karnında senin çocuğunu taşıdığını biliyordum. Sera bana her şeyi açık açık anlattı. Sen onu terk etmiş gidip Heidi ile evlenmiştin. Bense Sera'ya aşıktım. Sera da sözlerimin doğru olduğunu biliyorsun diye fısıldadı. Zaten başından beri biliyordum Manfred. Jacobus'un gözlerine baktığın zaman gerçeği anlamamış olamazsın. İki oğlun da senin sarı gözlerini almışlar. Lothar ve Jacobus. İkisi de. Jacobus'un senin oğlun olduğunu biliyorsun. Manfred iskemlesine çöktü. Uzayan sessizlikte Heidi onun elini tuttu. Bu güven verici dokunuş Manfred'in kendini toplamasını sağladı. Bu sözler doğru da olsa yapabileceğim hiçbir şey yok. Kimin oğlu olursa olsun adalet yerini bulacak. Bir cana karşılık bir can. Jacobus da yaptıklarının cezasını çekecek. Manfred, lütfen bize yardım etmelisin. Sera ağlıyor, yaşlar solgun yanaklarından akıyordu. Manfred'in ayaklarına kapanmaya kalktı ama Rolf onu sıkıca yakalayarak tuttu. Sonra da Manfred'e döndü. Dostluğumuz adına, birlikte yaptığımız ve paylaştığımız şeyler için bize yardım etmez misin? Sana acıyorum Rolf. Manfred tekrar ayağa kalktı. Artık karını eve götür. Rolf Sara'yı yavaşça kapıya doğru çekti. Ama sonra kadın onun elinden kurtularak Manfred'e döndü. Izdırapla neden diye bağırdı. Bize yardım edebileceğini biliyorum. Niçin yapmıyorsun bunu? Manfred usulca beyaz kılıç senin yüzünden başarısızlığa uğradı dedi. İşte sana bunun için yardım etmeyeceğim. Bu sözleri duyunca Sera'nın dili tutuldu sanki. Manfred Rolf'e dönerek emretti. Haydi onu götür. Sonunda Sara ile işim bitti. Sara eve dönünceye kadar hiç konuşmadı. Durmadan ağladı. Rolf arabayı kulübelerinin önünde durdururken birdenbire dikleşti. Ezilmiş bitmişti. Ondan nefret ediyorum diye fısıldadı. Tanrım, ondan öyle nefret ediyorum ki. Şasa parlamentodaki dairesine girdiği zaman Tricia kaygılar içinde onu bekliyordu. İç güvenlik bakanı sizinle hemen görüşmek istiyor Bay Courtney. Siz gelir gelmez kendisine haber vermemi istedi, buraya gelecekmiş. Pekala, ona geldiğimi söyle. Sonra da annem için bir davetiye sağla. Doktor Fairward'ın konuşmasını dinlemek istiyor. Başka bir şey var mı? Önemli bir şey yok efendim. Tricia Manfred'in bürosunu aramak için telefona uzanırken birdenbire durakladı. Tuhaf bir kadın bu sabah 3 defa telefon etti, adını vermedi. Sadece filo komutanı Courtney ile konuşmak istediğini söyledi. Ne garip değil mi? Pekala, bir daha ararsa bana haber ver. Şasa odasına girerken kaşlarını çattı. Kadının eski rütbesinden söz etmesi onu garip bir biçimde sarsmıştı. Masasının başına geçerek mektuplarına göz atmaya başladı. Telefon çaldı. Bakan Dölaray geldi efendim. Ona hemen yanıma gelmesini söyle Tricia. Manfred içeri girerken şasa onun elini sıkmak için ayağa kalktı. Adamın kaygılı olduğu her halinden anlaşılıyordu. Manfred hemen konuya girdi. Gazetede körfezde batan motorla ilgili haberi okudun mu? Haber gözüme ilişti ama okumadım. Manfred motor battığı sırada Moses Gama da içindeydi dedi. Tanrım, şahsa farkına varmadan antika dolaba bir göz attı. Kurtuldu mu o? Manfred hiçbir yerde bulamadılar dedi. Ya boğuldu ya da kurtuldu. Şahsa sordu, kaçtı mı yani? Cezaevi gardiyanlarından biri kazadan kurtuldu. Adamın anlattığına göre kaza yerinde iki tekne varmış. Bunlardan ışıkları olmayan büyükçe bir tekne cezaevi motoruna çarpmış. Tekne alabora olduğu sırada başka küçük bir motor hızla yaklaşmış. Karanlıkta başka bir şey görememiş. Ama Gama'yı o motorla alıp götürmüş olabilirler. Şasa usulca Moses Gama boğulduysa bizi onu öldürmekle suçlayacaklar diye mırıldandı. Tabii bunun bütün dünyadaki yankıları korkunç olacak. Eğer kurtulduysa o zaman da Langa ve Sharpville'deki gibi ayaklanmalar olacak. Şasa ne yapacaksın diye sordu. Bütün polis örgütü alarmda. En iyi adamlarımdan biri yani oğlum Lothar soruşturmayı yönetmek için hava kuvvetlerinin bir jetiyle Witwatersrand'a geliyor. Uçağı birkaç dakika sonra inecek. Deniz kuvvetlerinden dalgıçlar batan motoru çıkarmaya çalışıyorlar. İki bakan 10 dakika daha olaydan söz ettiler. Sonra Manfred kapıya doğru yürüdü. Haber alınca sana da bildiririm. Şasa onun peşinden ön odaya gitti. İki adam Tricia'nın masasının önünden geçerlerken kız ayağa kalktı. Ah Bay Courtney, siz Bakan Delary ile görüşürken o kadın tekrar telefon etti. Şasa da Manfred'de durakladılar. Sekreter konuşmasını sürdürdü. Kadın yine filo komutanı Courtney istedi efendim. Sizin toplantıda olduğunuzu söylediğim zaman da kendisine beyaz kılıç hakkında bilgi verecektim dedi. O ne demek istediğimi anlar dedi. Beyaz kılıç mı? Şasa donmuş gibi kıza baktı. Telefon numarası bıraktı mı? Hayır efendim. Ama onunla bugün akşam üzeri 5:30'da Kapgarı'nda buluşmanızı istedi. 4 numaralı peronda. Onu nereden tanıyacağım? Sizi daha önce de gördüğünü söyledi. Peronda bekleyecekmişsiniz. O sizin yanınıza gelecekmiş. Şasa bu habere daldığı için Manfred'in beyaz kılıç şifre adına gösterdiği tepkiyi fark etmedi. Adamın rengi uçtu. Yanaklarında ve dudağının üstünde ter taneleri belirdi. Hiçbir şey söylemeden hızla dönerek koridora çıktı. Şasa katıldığı toplantı sırasında beyaz kılıcı düşündü durdu. O katil çok iyi ve şefkatli bir adam olan sevgili büyük babasını öldürmüştü. Şasa o eski öfkeyi yeniden duyuyordu şimdi. Beyaz kılıç diye düşünüyordu. Kim olduğunu öğrenirsem aradan bunca yıl geçmiş olmasına rağmen suçunun cezasını çekeceksin. Faizi de artmış olacak. 47. Ayrımın sonu. Sayfa 446.